Ayrım 6. Pusu. Jack Higgins. Sayfa 76. O akşam Holland Park'ta bir savaş konseyi vardı. Ferguson, Roper, Monica, Dylan, Harry ve Billy Salter da oradaydı.
''Bu Kerbski meselesi çok gizli bir operasyon olacak.'' dedi Ferguson. ''Lord Arthur Tilsey'e bile konudan bahsetmedim. Zaten yası bile tutulmamış Simon Carter'ın yerine güvenlik hizmetlerine bakmakla yeterince meşgul.''
Monica'ya dönüp döndüğünden beri ağabeyini görmedin değil mi diye sordu. Hayır, doktor ondan çok memnun değildi. Stokely Hall'a biraz kafasını dinlemeye gitti.
Kurbski konusunu kendine saklamanı rica edeceğim. Eğer Kurbski'nin istediği gibi gizli ve başarılı bir operasyon olmasını istiyorsak bu gerçekten çok önemli.
O zaman ağabeyime söylemiyorum.
Kurallar böyle hayatım dedi Dylan.
O zaman anlaştık dedi Ferguson. Altı kişilik sıkı bir ekibiz ve böyle kalacağız. Bu işi biz halledeceğiz, başkası değil.
Svetlana ve Katya Sorin hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben onlara teknik destek gözüyle bakıyorum. Ayrıca daha çok Sorin denen kadınla ve sana dedikleriyle ilgileniyorum. Ondan bir an önce haber almak istiyorum. Kurbski'ye kriptolu numaranı mı verdin?
Sorun olmayacağını düşündüm. Bana şifrelenmiş olduğu söylendi.
Şifrelenmiş zaten ve sen de doğru olanı yaptın. Ama böylece sen de işin içinde oluyorsun. Kurbski'nin Elize Sarayı'na gidip Fransız Cumhurbaşkanı tarafından göğsüne onur nişanı takılmasına yalnızca 12 günümüz kaldı. Monica, Kurbski seni aradığında törenin ne zaman olduğunu öğren. Akşam mı sabah mı? Çünkü ikisi de olabilir. Ne kadar korunduğunu ve Rus Büyükelçiliğinde mi yoksa otelde mi kaldığını öğren.
Size bir kontrol listesi veririm. Sizin hareketleriniz ne olacak?
Yarın Cambridge'e döneceğim. Uzun bir hafta sonu olacak. Önemli işlerim var. Galiba 3 gün içinde dönmüş olurum.
Aramızda olduğunda kendimi daha çok güvende hissedeceğim. Burada ciddi bir tehlike durumu var.
Beni merak etmenize gerek yok Charles. Ben şans eseri işin içindeyim ama böyle tehlikeli bir durumda kalmak ilk kez başıma gelmiyor. Ben İra serserileriyle silahlı çatışmaya girdiğimizde Dramor'daydım. Hatırlarsan birini öldürdüm. Öldürülmesi gerekiyordu ve ben de hallettim hepsi bu.
Çok kibarsın dedi Ferguson. Bence bu kadar yeterli millet.
Harry ayağa kalktı. Darkman'de bir şeyler yemek isteyen var mı? Saat daha 8. Londra'daki en iyi yemeği yiyebileceğiniz pub. Monica Dylan'a dürttü. Dylan teşekkürler Harry. Başka bir zaman. Monica'nın sabah erken kalkması gerekiyor. Pekala kumrular, haydi Billy dedi ve gittiler. Ferguson o sırada yazı yazıyordu.
İşte kontrol listem burada. Monica'ya uzattı, o da çantasına koydu. Dönüşte Shepherd's Market'taki Fransız restoranına uğrayabiliriz dedi Dylan'a.
Neden olmasın?
Roper'a dönüp sen iyi misin dedi.
Bir gün için çok fazla seyahat ettim şu an. Bir sandviç ve skoç alıp sanal aleme döneceğim.
Monica sen ne yapacaksın Charles?
Tereddüt etti.
Benim gibi eski kafalı bir insanı masanızda istemezsiniz.
Monica'nın kriptolu telefonu çaldı. Kimin aradığını görmek için baktı. Gözleri irileşti ve Roper'a gösterdi. Roper elinden aldı ve hoparlörlerine bağlayan ayarları yaptı. Monica telefonu açtı. Kiminle görüşüyorum?
Monica, ben Alex Kurbski.
Roper parmağını dudaklarına götürdü ve diğerlerine sessiz olmalarını işaret etti. Monica, Alex, senden bu kadar erken haber almak ne büyük sürpriz. Neredesin dedi.
Sanat Bakanlığı'nın işlettiği bir oteldeyim ama yakında Moskova'nın dışında bir güvenli yere taşınacağım. Bir GRU ajanı bana Paris'e gidinceye kadar göz kulak olacak.
Oraya gittiğinde nerede kalacaksın?
Daha karar verilmedi ama ben bahsettiğimiz yer olacağını düşünüyorum. Devam etmek istiyorum.
Harika.
Ama sana söylediğim şartlar hala geçerli. Tamamen gizlilik içerisinde. İngiliz gizli servisinden yüksek kıdemli insanlar tanıdığını söylemiştin.
Evet, tanıyorum ve onlarla konuştum. Şansını denemeye karar verdi. Şu anda denetimcimle konuşabilirsin. Londra'daki güvenli yere ziyarete gelmiştim. Binbaşı Giles Roper.
Telefonu ona ver.
Roper Bay Kurbski, asker askere konuşmamız ne büyük şeref dedi.
Monica telefonunun şifrelenmiş olduğunu söylemişti, doğru mudur?
Teknik dehanın bir ürünü, sizin için ne yapabilirim?
Monica'nın da bildiği gibi ben kafesinden artık uçmak istiyorum. Ama şartlarım çok katı. Kesinlikle bir süre ismimin saklı tutulmasını talep ediyorum.
Roper başıyla onaylayan Ferguson'a baktı. Olmuş bilin, kesinlikle garanti edebiliriz.
Roper da şansını denemek istedi. Bugün Svetlana ile konuştum. Monica ile beraber onu ziyarete gittik. New York'tan ve Paris'ten bahsedince çok heyecanlandı.
Tanrı'ya şükür dedi Kurbski. O iyi mi?
Chamber Court'ta bir bayan arkadaşıyla yaşıyor. Katya Sorin. Kelly yıllar önce ölmüş ama siz bunu zaten biliyorsunuzdur.
Olduktan sonra haberim oldu. Eğer halamla konuştuysanız kaçma isteğim konusu da konuşulmuştur.
İnkar edilemeyecek bir öngörü de bulundu. Dolayısıyla onun ve arkadaşının niyetimizden haberi var ama görüldüğü kadarıyla onlara güvenebiliriz.
Bence de. Svetlana'ya güveniyorum ama hiçbir şekilde onun bu işin içinde olmasını istemiyorum. O çok yaşlı. Ona herhangi bir tehdit gelmesini istemem. Peki sizce beni Paris'te kaçırabilir misiniz? Ben 3 GRU ajanıyla gizlice Paris'e uçacağım ve her adımımı izleyecekler.
Biz bir şeyler düşüneceğiz.
Patronunuz orada mı?
Evet, General Charles Ferguson.
Birilerinin daha olabileceğini hissettim. Telefonu ona verebilir misiniz?
Ferguson,
Kurbski, ne büyük şeref dedi.
Kapatmam gerekiyor ama ilginizi çekebilecek birkaç bilgi vereceğim. Putin'le yüz yüze konuştum. Benim sevgili ana Rusya için ne kadar önemli olduğumu açıkladı. Ben güvenlikten sorumlu General Volkov'un koruması altındayım. Bu size bir şey ifade ediyor mu?
Evet, ediyor.
Volkov artık yok ve güvenlik kısmını Putin idare ediyor. Bu ilginizi çeker mi?
Hem de çok.
Peki Lushkov ismi size bir şey çağrıştırıyor mu?
Kesinlikle. Londra Büyükelçiliğinde GRU Merkezi Başkanı.
Ben oradayken Putin onunla konuştu. Ona Londra'nın en önemli nokta olduğunu ve onu tam yetkili albay olarak atadığını söyleyip tekrar oraya gönderdi.
Bu çok ilginç.
Şimdi kapatmalıyım. Tuvalette çok fazla zaman geçirdim. İrtibatta olacağım. Bu sefer size numaramı vermiyorum. Olur olmaz bir zamanda arayın istemem.
Telefonu kapadı. Roper'ın allak bullak olmuş suratında kocaman bir gülümseme vardı.
Evet, bu nasıl oldu?
Gerçekten bu nasıl oldu?
Ferguson, Dylan ve Monica'ya döndü.
Teşekkürler. Size Shepherd's Market'te eşlik etmeyi çok isterim.
Moskova'daki Minsky Otel'de saat 11'di. Kurbski, Bunin ve Lushkov'la barda bir köşede oturuyordu.
Şu cep telefonları muhteşem aletler.
Eğer şifreli değillerse insanın başına çok büyük bela açabilirler dedi Lushkov. Ama bizimkiler çok iyi. Tüm kayıtları tekrar oynatabiliyor.
Kurbski ona söyleneni yapıp sesini açtı.
Sonra halamdan haber almak hoşuna gitmiştir. Afganistan'dayken sürekli ondan bahsederdin dedi.
Benim anne diye tanıdığım tek insan oydu. Mükemmel biriydi.
Ben nasıldım diye sordu Lushkov'a.
Roper ve Ferguson'u duymak çok iyiydi. Onları çok iyi tanırım. Onlara verdiğim bilgi de zararsız. Zaten öğreneceklerdi ve onlara söylediğin her şey sana olan güvenlerini arttırır. Sihirli Putin kelimesi onları heyecanlandıracaktır.
Bunin'e döndü.
Ben perşembe gecesi Londra'ya dönüyorum. Sen de benimle geliyorsun. Eğer Ferguson'un adamları Paris'te Alexander'ı izlerse onun yakınında olmamalısın.
Ajan takımına kimleri seçtin?
Ivanov, Kokonin ve Burlaka.
Çok şaşırdım. Bence daha öğrenecekleri çok şey var diye yorum yaptı Bunin.
Onlar plandan haberdar değiller değil mi diye sordu Kurbski. Ferguson'un adamları ne yaparlarsa yapsınlar ajanların seni korumasını bekleyeceklerdir. Eğer korumazlarsa bir bit yeniği olduğunu fark ederler.
O zaman öldürülebilirler.
Alexander canım, onlar harcanabilir. Oyunun kuralları böyle.
O zaman rollerini oynayıp ana vatan için ölecekler.
Büyük bir şeref dedi Bunin. Bunu şimdiye kadar öğrenmişsindir diye düşünmüştüm.
Ayağa kalktı.
Çok geç oldu. Haydi dönelim. Uzun bir gün oldu.
Bunin ve Lushkov Londra'ya gitmek için uçağa bindiklerinde Monica da Cambridge'den Dover sokağına gidiyordu. Ağabeyi hala hastaydı ve Stockley'de Mary teyze ve hizmetçilerin gözetimi altında kaldı. Monica Holland Park'taki Roper'a telefon etti.
Ben döndüm. Kurbski'den başka haber almadım. Sean nasıl? Buralarda bir yerlerde Katya Sorin'den bir mesaj aldım. Aramamızı istemiş. Yapmamızı istediği bir şey var belli ki. Şimdi bir işin var mı?
Hayır yok, hemen geleceğim. Şona bizimle gelmek ister mi bir sor. Bence onlarla tanışmalı.
Bir saat sonra Tony Doyle bu sefer üçünü Chamber kuş evlerine götürdü. Patika'yı takip ettiler ve Katya'yı terasın üzerindeki açık kapının önünde beklerken gördüler. İçeride Svetlana hasır sandalyesinde tahtındaki bir kraliçe gibi oturuyordu.
''Bu senin İrlandalın olmalı'' dedi Monica'ya ve elini Dylan'a uzatıp uzun bir süre tuttu. ''İyi adamsınız ama içinizde iki erkek var ve birbirleriyle durmadan kavga ediyorlar. Yine de kendinize rağmen siz sandığınızdan da iyi bir adamsınız. Tarot falınıza bakmam lazım.''
''İsa, Yusuf ve Meryem, bunu bana saklayın hanımefendi.'' Katya döndü. ''Bayan Sorin, el sıkıştılar. Ben küçükken Rada'ya gittim ve bir süre rol aldım. İşinize hayranım. Tasarladığınız Macbeth, Nazi olanı. Tanrım, eğer bir yetenek gösterisi varsa bu kesinlikle oydu.''
''Rus usulü çay içiyorduk, bize katılmaz mısınız?''
Semaveri ve bardakları işaret etti. Svetlana Dylan'a ''Doğum gününüz ne zaman Bay Dylan?'' diye sordu. ''13 Ocak.''
''Oğlak, falınızda Jüpiter evlilik hanesinde, Ay'da Venüs ile ilişkide.''
Monica'ya dönüp, ''Ama evli değil, bu çok olağan dışı.''
''Belki de beni bekliyordur.'' dedi Monica.
Herkes güldü.
''Katya, eğer salona gelirseniz ilginizi çekebilecek bir şey göstermek isterim.''
Dylan Svetlana'nın kalkmasına yardım etti ve koluna girdi. Hepsi salona geçti ve Katya geniş televizyon ekranının önünde onlara yer gösterdi. Bir elinde klavye kontrolü vardı.
Robert başlamadan önce Alex evvelsi gece Monica'yı aradı. Paris'te ona iltica etmemize yardım edeceğimizi onayladı dedi.
''Katya, o zaman niyetlendiğim şeyi açıklamam daha da önemli hale geldi. Lütfen dikkat edin.'' dedi.
Klavyeyi aldı, bir düğmeye bastı ve geniş ekranda Alexander Kurbski'nin üstünde mont ve kot, elleri ceplerinde, sakin yüzlü, hafif bir gülümsemeyle bir fotoğrafı göründü.
''Adamımız burada tüm dünyanın bildiği halde. Bu hayatta görüntü her şey. Cesur bir asker ya da biraz hava katarsak bir yıldız diye de düşünebiliriz.'' Çocukken de sevdiği Alexander Dumas'ın kahramanlarına özenen, sakalı ve omuzlarına inen saçlarıyla bir Rönesans adamı. Her şeyiyle, bana bakın diye bağırıyor.
Ne demek istediğini anladım dedi Monica. Ama gerçekte kim olduğunu saklıyor olamaz mı? Abartılı görünüm bana bunu anlatıyor.
Olabilir, her hikayenin iki tarafı vardır. Ama burada önemli olan onu başka bir şeye dönüştürmek.
''Görüntüsünü mü değiştireceğiz?'' dedi Dylan.
''Evet ama sadece bu kadar değil. İçindeki adamı da değiştirmeliyiz. Rol yapması gerekecek. Ama önce diğer adam geliyor.''
Klavyeye dokundu, kafası tüm ekranı kapladı. Birkaç dakika içinde sakal gitti, dudakları, çenesi tamamen sakaldan temizlendi.
Bir dakika sessizlik oldu, sonra Dylan ''İnanılmaz, bunun ne kadar olabilir?'' dedi.
%90 olur.'' dedi Katya.
''Sert çeneyi, dudaklarını görmek ne kadar farklı oluyor.'' dedi Svetlana. ''Yanaklarının çöküklüğü bana tanıdığım çocuğu hatırlatıyor.''
''Bu bir mucize.'' dedi Monica.
''Daha farklı şeyler de yapılabilir. Mesela gülümsemesini kaldırabiliriz.'' dedi Katya ve yaptı. ''Şimdi çok daha ağırbaşlı. İnsanların tanıdığı Alexander Kurbski'ye pek benzemiyor.''
''Roper bahse girerim ona bakan pek çok insan bu haliyle onu tanımayacaktır.'' dedi.
''Halkın tanımayacağı kesin.'' dedi Dylan.
''Hadi biraz daha fazlasını yapalım. Abartılı saçları.''
Katya kafayı döndürürken saçı keserek daha düzgün bir hale getirdi ve durdurdu. ''Şimdi mont ve kottan kurtulacağız.'' Ekrandaki model tek sıra düğmeli koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve çizgili kravat giyinceye kadar tuşlara bastı.
''Tanrım, şehirde yaşayan herhangi bir bankacı veya muhasebeci olabilir.'' dedi Monica.
''Kesinlikle Alexander Kurbski değil ama.'' dedi Dylan. ''Bence bunu kanıtladın. Roper'a baktı. Sen ne düşünüyorsun?''
''Katya %97 ve bence de öyle. Hatta daha fazla. Ama burada profesyonellerle karşı karşıyayız. Rus istihbaratını asla hafife almam. GRU'lar en iyileri. Bu da kabul etmemiz gereken bir gerçek.''
''Daha fazlasını mı istiyorsun?'' diye sordu Katya. ''Ben de öyle olacağını düşündüm. Ben bunu bir gösteri olarak düşündüğümü söylemiştim.
O yüzden Kurbski kendisininkinden çok daha farklı yeni bir kimliğe bürünecek ve en yetenekli GRU ajanları bile onu kabullenebilecek. Binbaşı Roper, mektubu saklayabileceğiniz en iyi yeri hatırlıyor musunuz?
Herkesin gözünün önü.
Peki, o zaman Alexander Kurbski'nin burada göz önünde saklanacağını söylesem ne dersiniz? Garajın üzerindeki dairede kalıp Svetlana'nın bahçıvanı olarak çalışıp Polonyalı Marek gibi sıradan bir adam olacağını söylesem. İzleyin.
Katya ekrana döndü. Kurbski'nin kıyafetlerini çıkardı ve yerine bol hastane önlüğü giydirdi. Saçını tamamen kaldırdı. Şimdi ekrandaki adam zayıf, çökük yanaklı ve kel kafalıydı.
Akciğer kanseri tedavisi gördüğünüzde kemoterapi insanı bu hale getirir. Bu da Royal Marsden'deki harika hastanede kalmasının sebebidir. Fransız kökenli, belki babası tarafından. Kusursuz Fransızca konuştuğunu biliyorum. Ama bu yine de size kalmış. Ne düşünüyorsunuz?
Sen bir dahisin, dedi Roper. Hiç kimsenin ekrandaki bu adama bakıp da Kurbski'ye benzeteceğini sanmıyorum.
Bence de, dedi Monica. Sence Sean?
Olağanüstü. Kendi gözlerimle görmesem asla inanmazdım.
Svetlana'ya dönüp, ya siz ne düşünüyorsunuz, dedi.
Onun güvende tekrar yakınımda olmasını istiyorum. Eğer tek yolu buysa o zaman bu olsun.
Tamam o zaman, dedi Roper. Rapor vereceğiz. Başka bir şey var mıydı?
Biz bekleyeceğiz, dedi Svetlana. Gerisi sanırım size kalmış.
Üniversiteden iznim var. Monica Svetlana'yı öptü. Sizinle irtibatta kalacağım.
Katya kapıya kadar onlarla geldi. Şimdi bence zor tarafı başlıyor. Paris, onu çok yakından koruyacaklar. Ruslar çok zor olacaktır.
Endişelenme, biz de zor olacağız. Dylan gülümsedi ve Monica ile birlikte Roper'ın arkasından çıktı.
Moskova, Londra 5. Bölüm. Moskova'nın uzağındaki GRU güvenli yerinin bodrumundaki poligonda başı tıraşlanmış sert başçavuş Lermov'un komutasındaki Paris'te Kurbski'nin korunmasından sorumlu 3 adam atış alanına doğru duruyorlardı. Kurbski bir taburede üzerinde eşofmanıyla oturmuş etrafı izleyerek sigara içiyordu. 3 GRU ajanı üniformalıydı.
6 atış hakkınız var ve keyfinize bakın. Önce Kokonin atıyor. İlk 2 atış kafaya, kalan 4'ü kalp ve göğüs bölgesine olacak.
Karanlık alanda ışıklar yandı. Hedef sağdan sola ilerledi, durdu ve Kokonin atışını yaptı. İlk atışı kulağa, ikincisi yanağa geldi. Göğüs bölgesi tamamen parçalandı. Kokonin teğmendi ama Lermov umursamıyordu.
Bu elinden gelenin en iyisi ise uçkurunu nasıl kontrol ettiğini merak ediyorum. Geri çekil, sıradaki.
Sıradaki burla kaydı. Kafaya bir atış isabet ettirdi ve göğüs atışlarında çok gerideydi.
Daha da berbat, dedi Lermov ve Burlaka'ya bağırarak yalnızca göğse 6 atış yap, dedi.
Burlaka da gövdeyi delik deşik etti.
Lermov kafasını salladı. Felaket.
Burlaka çok sinirliydi.
Ben işimi yaptım başçavuş. Her kimse 6 kez vurdum.
Lermov sert bir kahkaha attı.
Bu da bir bakış açısı bayım. Kurbski'ye döndü. Afganistan, Çeçenistan hepsi geride kaldı. Bunlar hep masa başında oturup her şeyi bilgisayarla yapıyor. Dünyaya neler oldu, her şey nereye gitti?
Biz dinozoruz başçavuş. Genç GRU ajanları sinirlenmişti. Ivanov şarjörünü çekerek silahını masanın üzerine koydu.
Daha iyisini yapabiliyorsan bize de göster. Ben böyle küçümsenmekten bıktım. Çok daha iyiysen görelim. Peki ya sen yoldaş, dedi Kurbski'ye dönerek. Kitabında çok şey iddia ediyorsun.
Kokonin belki de sadece iddiadır.
Bir dakika sessizlik oldu. Kurbski sigarasını yere atıp ayağa kalktı. Lermov Steçkin'i eline aldı.
Bunu hep çok sevmişimdir. Afganistan'dan beri kullanırım. Bu seni kendine getirir yoldaş.
Kesinlikle getirir, dedi Kurbski.
Sağ uyluğuna tuttu, 2 hedef belirdi. Kurbski 2 kez ateş etti, soldaki hedefi 2 kez kalbinden vurdu, 2 kez de alnından. Sağa doğru nişan aldı, 2 el kalbe, 2 elde her iki göze ateş etti. Sessizlik oldu.
Kurbski Steçkin'i çok eğlendiği her halinden belli olan Lermov'a verdi.
Hala formunda olduğunu söylemeliyim başçavuş, tebrikler. Şimdi koşuya çıkmam gerek.
Kurbski dışarı çıktı ve Lermov diğer üçüne döndü.
''Ne diyordunuz bayım?'' diye Ivanov'a sordu.
Kafasını salladı.
O diğerleri gibi değildir. Türünün tek örneğidir. Ama moralinizi bozmasına izin vermeyin. Size en önemli dersinizi vereceğim.
Stetchkin'e yeni bir şarjör taktı. Benimle gelin hepiniz. Atış alanına indi. Hedeflerin 3 adım ilerisine kadar yürüdü. Şunu izleyin. Stetchkin'i doğrulttu ve hedefi önce kalbinden sonra da alnından vurdu. Silahı Ivanov'a verdi. Şimdi sen vur. Atışlar yerini buldu ve şimdi diğerleri vursun dedi. Sırayla ateş ettiler. Mükemmel. Elini uzattı ve burluğa silahı aldı. Artık biliyorsunuz, mümkünse bu kadar yakınlaşın. Daha iyi olan bir tek seçenek vardır.
Ivanov nedir başçavuş diye sordu.
Lermov şarjörü değiştirdi, hedefe yaklaştı, silahın namlusunu dayadı ve birkaç kez ateş etti.
İşte budur yoldaşlarım, iyi yapılmış bir iş. Ama bu yeterli. Bence sizin göreviniz Alexander Kurski'yi bir an bile bırakmamak. Ama bakın şimdi o ağaçların arasında tek başına koşuyor.
Ivanov şaşkınlık içinde baka kaldı. Koşun beyler! Arkasında diğerleriyle dışarıya fırladı. Giriş kapısına koştuklarında Kurbski'yi başında demode fötür bir şapka ve siyah deri ceketli bir adamla konuşurken buldular.
Kurbski döndü. İşte geldiler. Az önce küçük bir atış talimi yaptık. Bu Moskova'dan binbaşı Gregorovich. İyi çocuklar, binbaşı, bu ekip beni asla yalnız bırakmıyor.
Emirleri yerine getiriyoruz binbaşı, hepsi bu dedi Ivanov itaatkar bir şekilde.
Yapmanız gereken de bu dedi Gregorovich. Şimdi herkes karargaha gelsin. Sizinle Paris hakkında konuşmam gerekiyor.
Paltosunu bile çıkarmadı. Ama masasına otururken şapkasını çıkarıp çantasından bazı belgeler çıkarttı.
Hepinize bir nüsa veriyorum. Size de yoldaş dedi Kurbski'ye. Yetkili Teğmen Ivanov olacak.
Kurbski peki tören öğleden sonra mı olacak akşam mı dedi.
Eliza Sarayı'nda akşam 7'de olacak. Bilim adamları akademisyenler yani toplamda 15 kişi onurlandırılacak. Seçkin bir davet olacak. Hükümet yetkilileri birkaç da bakan bulunacak. Açık büfe yemek sunulacak.
Onaylamıyormuş gibi bir sersle Kurbski
nasıl olduğunu bilirim dedi. Çürümüş kapitalizmin en berbat israfları, harika elbiseler içinde muhteşem görünen kadınlar, şampanya ve dağ gibi havyar. Biz Rusları nasıl baştan çıkaracaklarını biliyorlar.
Korumaları gülmemek için kendilerini zor tutuyordu. Gregorovich ise eğlenmiyordu.
Kurbski anavatana her zaman hizmet etmek gibi kutsal bir görevim var. Sizi temin ederim ki hizmet ediyorum binbaşı. İşe dönelim. Gelecek salı öğleden sonra özel uçakla Charles de Gaulle Havaalanı'na gideceksin. Bu işin şanımız açısından önemi göz önünde bulundurularak Ritz Oteli'nde kalacaksın.
Gençler gözle görülür biçimde neşelenmişti.
Kurbski, ''Tanrım, binbaşı, altından kalkabileceğimize emin misiniz?'' diye sordu. ''Bu kadar laubalilik size yakışmıyor.''
''Affedersiniz, büyükelçi de orada olacaktır sanırım.''
''Hayır, Brüksel'de önemli bir toplantıya katılması gerekiyor.''
''Ne kadar ilginç, artık Avrupa Birliği üyesi olduğumuzu fark etmemişim.''
''Hiç komik değil, ertesi gün orada olacağınızı garanti altına almak için hemen Ritz'e rezervasyon yaptıracaksınız.'' Daha önce de belirttiğim gibi tören saat 7'de. Perşembe sabahı 10'da Charles de Gaulle'den jetle Moskova'ya gideceksiniz.
İşte beyler dedi Kurbski, gönül eğlendirmeye bile zaman olmayacak.
Böyle sululuklar bana komik gelmiyor Kurbski.
Gregorovich çantasını kapatıp şapkasını taktı.
Ana vatan size iyi davrandı. Bunu hatırlamanızı öneririm.
Hatırlayacağım dedi Kurbski.
Gregorovich kalktı.
İyi günler. Moskova'ya ve mantıklılığa dönmek için sabırsızlanıyorum.
Kapıyı açtı ve durdu.
Seni sevmem Kurbski. Hiçbir zamanda onaylamadım. Seni çok fazla şımartıyorlar. Ama ne ekersen onu biçersin. Bunu sakın unutma.
Çıktı. Ivanov ve arkadaşları huzursuzlandı. Kurbski ayağa kalktı.
Endişelenmeyin beyler. Kariyeri boyunca o bir masa başı adamıydı. Böyle adamlar bariz nedenlerle askerlerden nefret eder. Her neyse ben koşuya çıkıyorum. Siz ne yapacaksınız bilmem. Ama eğer benimle koşacaksanız koşu ayakkabılarınızı giymeniz gerek.
Onları orada bırakıp koridorda koşmaya başladı. Otoparktan geçerken Gregorovich'in limuziniyle gitmekte olduğunu gördü. Terasın merdivenlerinden indi ve uzaklardaki ağaçlığa doğru koştu.
6. ayrımın sonu. Sayfa 91.